Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye saatiyle saatimiz 13.21'i gösteriyor. Dijital dünyaya odaklanan ve teknokentlerin inovasyon ekosistemine ışık tutan programımız sizleri bu dijital keşif yolculuğuna çıkarırken en son teknoloji trendlerini, başarılı girişimleri ve yenilikçi projeleri keşfetmenizi sağlayacak. Yapım ekibimiz Murat Baran'la birlikte sunan ben Hakan Tuzcu, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten sizlere merhaba diyoruz sevgili dinleyenler. Teknovadi Dijital Dünya. Dijital dünyada dijital güvenlik ve veri güvenliğini konuşacağız. Doktor Nabat Karakanova, dijital dönüşüm ve iletişim uzmanı telefon attığımızda. Sayın hocam hoş geldiniz.
Merhaba, iyi yayınlar.
Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim, sağ olun sizler.
Teşekkür ediyoruz. Dijital dünyadaki en önemli noktalardan bir tanesi dijital güvenlik. İsterseniz kısaca Sayın Doktor Nabat Karakanova, dijital güvenlik nedir? Bize kısaca açıklar mısınız?
Yani dijital güvenlik aslında bizim bütün verilerimiz, yani dijital varlıklarımızı bilgisayar ortamında, internet ortamında bunları korumakla gerekli olan bir araçlardı, aygıtlardı, programlardı ve bu programlarla beraber bu aslında bizim dijital asetlerimizi, verilerimizi koruyoruz.
Evet.
Mesela bu dijital güvenlik bu anlamda. Dijital aset dediğimizde bizim aslında fotoğraflar da bizim dijital asetimizdi. Yazdığımız yazılar da bizim asetimizdi. Hesaplarımızdı, e-maillerimizdi. Ve buna benzer çeşitli sektöre göre bireysel olarak da değişkenlik sağlayabilir.
Sayın Doktor Nabat Karakanova, dijital verilerin güvenliği kişiler için ne anlama geliyor?
Kişiler için şu anlamına geliyor. Aslında en çok da bireylere saldırırlar biliyorsunuz. Bireylerden başlayarak şirketlere, kurumlara saldırılar gerçekleşiyor. Dolayısıyla ilk bizim güvenlik kapımız aslında şahslardı. Bu şahslar nedir? En önemlisi şifreleme. Yani buradaki şifrelemede pembellik yapıp biz aslında en kolay doğum tarihi, çocuğumuzun doğum tarihi, o böyle basit rakamlar yapıyoruz ya da aynı şifrelemeyi biz aslında birkaç tane yerde şey yapıyoruz, kullanıyoruz ve bunların da bu şifrelemelerin de hepsinde ayak üzerinde yapıyoruz. Daha sonra da Wi-Fi'lar, yani free Wi-Fi'lar kullanıyoruz. Wi-Fi'lar kullandığımızda aslında biz kendi internetteki ve kullanımlarımızdaki kapıyı açıyoruz ve hırsıza diyoruz ki buyurun gelin, kapım açık, istediğinizi alabilirsiniz. Dolayısıyla aslında ki free Wi-Fi'lara girilmesini çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü oradaki IP'leri artık aldıklarında siz artık şirketinize gittiğinizde, evinize gittiğinizde o IP, aynı IP olduğu için oradan saldırgan girebilir ve devamında bilgileri alabilir.
Peki bunun için kullanılan bazı yazılımlar var. Onlar güvenli mi? Hani ücretsiz yazılım olarak sunuluyor. Özellikle bu free alanlarda, serbest alanlarda kullanılması tavsiye ediliyor. Onlar güvenli mi?
Yani aslında sizce free olan hangisi güvenli olur? Yani hiçbir şey ücretsiz olan ve herhangi bir şey istemeyen her zaman şüpheyle bakmanızı öneririz. Yani çünkü buradaki sonuç olarak free olanlar da sizin verilerinizi alıyor, sizin bilgilerinizi alıyor. Evet, şu anda Türkiye'de KVK geldiği için bir nevi bir güvenlik söz konusu oldu. Ama hala da çok ciddi bir bu konularda saldırılar mevcut. Yani düşünün 2022'de yaklaşık olarak 649.349 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleştirilmişti. Ve her gün 3.628, her saatte 151, her dakikada ise 3 kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleştirdi. Bu, evet, da, bu rakamlara bakınca çok ciddi bir saldırıydı. Yani dünyada bu tarz saldırıların ortalama bedeli, yani dünyaya bu yılın sonunda beklenti 50 trilyon dolar bekleniyor.
Kayıp.
Bu rakamlar kayıp, ciddi kayıptı.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye'de sadece bu olurken aslında dünyada daha da durum feci.
Peki özellikle dijital güvenlik nasıl sağlanabilir ve bu konuda ülkeler vatandaşlarına ne sunmalı?
Yani buradaki güvenliğini şöyle sağlayabilir. Buradaki bu anlamda ciddi çalışmalar yürütülmektedir. En basiti antivirüs kullanılması gerekiyor. Sürekli olarak kullandıkları bütün araçlar, yani telefon olsun, bilgisayar olsun, yani dijital anlamdaki bütün şeylerdeki sürekli update'ler, yani güncellemeleri yapılması gerekiyor. Onun dışındaki siber güvenlik anlamındaki gerekli testler, penetrasyon testleri yapılması gerekiyor. Şifrelemeleri belli periyotta yapılması gerekiyor. Şifrelemelerin en azı 2 doğrulamayla gerçekleşmesi gerekiyor. Ya SMS ya e-mail. Girdiğiniz e-maillerle başka araçlardan girdiğiniz zaman o araçların güvenli olup olmadığını, yani girmemeye çalışmanızı önerilir. Bunların hepsini yapılması gerekiyor ki en azından saldırgana ve siber saldırıya karşı bir nevi önlem alınması gerekiyor.
Evet, son olarak Türkiye'deki durumu nasıl özetlersiniz?
Türkiye'deki şu andaki aslında dünyada Türkiye güvenlik anlamında 11. sıraya kadar geldi. Bu da aslında gösteri olarak iyi durumdadır. Çünkü belli bir bununla ilgili uygulamalar, kararlar alındığı için dünya seviyesinde 11. olmak bu güzel bir görüntüdür. Fintech açısından Fintech'in koruması, yani finans tarafındaki şeylerde Türkiye'de oldukça iyi bir durumda. Yani bankaların sistemlerine vesaire çok daha iyi durumda. Ama Türkiye kendisi bir jeopolitik olarak önem arz ettiği için bölge olarak, dolayısıyla dış tarafların siber saldırılarına da hedef bir ülkedir.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza verdiğiniz katkı için ve değerli açıklamalarınız için. Doktor Sayın Nabat Karakanova, çok sağ olun. Kolaylıklar.
Dijital, İyi yayınlar.
Sağ olun efendim. Dijital dönüşüm ve iletişim uzmanıydı Sayın Doktor Nabat Karakanova. Dijital güvenliği konuştuk. Teknovadi, Teknokentler. Bugün için engelsiz çeviri konusunu alacağız ve Programımızdaki şimdiki konuğumuz Eskişehir Teknopark, Nevisoft değil aslında, Engelsiz Çeviri CEO'su Sayın Doçent Doktor Özer Çelik olacak. Özer Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hakan Bey, iyi yayınlar.
Evet, şimdi siz bir taraftan da dinliyordunuz geç gelen yayınımızı. O bizi biraz şaşırttı, acaba nereden geliyor bu ses dedik. Biliyorsunuz yayınlar biraz daha geç geliyor radyoya. Şimdi çok önemli, Eskişehir Teknopark'ta bir yeriniz var. Ve Engelsiz Çeviri marka adıyla önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Kısaca ne yaptığınızı sevgili dinleyenlerimize açıklar mısınız?
Tabii Engelsiz Çeviri içerisinde işitme engellilere yönelik gündelik hayatta yaşamış oldukları problemleri yapay zeka desteğiyle gidermeye çalışıyoruz.
Evet. Şimdi bu kullandığınız yapay zekayı tabii tasarlıyorsunuz, daha sonra hayata geçiriyorsunuz ama yapılan çalışmalar hangi yönde, kimlere yönelik bu engelsiz çalışmalarınız?
İşitme engelli ve sağır bireyler için aslında ülkemizde 3,5 milyon, dünyada da 360 milyon işitme engelli birey mevcut. Tabii gündelik hayatta iletişim kurarken işaret diliyle iletişim kuruluyor. Bu noktada genelde firmalar kendi personellerini eğitime gönderiyor. Fiziki olarak bir araya geldiklerinde bu sorun çözülüyor ama dijital ortamda işitme engellilerin %50'den fazlası okuduklarını anlayamıyor. Yani evet, bir web sayfasına girdiğinde okuduğunu anlamakta zorluk çekiyor. Bunun nedenleri birincisi ana dilleri işaret dili. Türkçe onlar için ikinci öğrendikleri dil olmuş oluyor. Türk dil bilgisiyle Türk işaret dili bilgisi birbirinden farklı. Dar bir kelime dağarcığı var. Tüm bu nedenlerden dolayı okuduklarında anlamakta zorluk yaşıyorlar. Biz de engelsiz çeviri olarak yapay zeka destekli web sayfalarındaki ya da videolardaki metinleri anlık olarak işaretinde çeviren bir sistem geliştirdik. Aslında 2016 yılında çalışmalara başladık. TÜBİTAK desteğiyle başladık.
Evet.
2019 yılında yatırım alarak yine Teknopark'ta bu faaliyetleri yürütüyoruz. Tabii bu sadece Türk işaret dili için değil, globalde de aynı. Her ülkenin işaret dili farklı ve uluslararası işaret dili kullanıyor işitme engelliler de kendi aralarında. 2023 yılında da çalışmalarımızı Amerikan işaret dili üzerine yoğunlaştırdık. O tarafta da çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Şimdi tabii biraz anlatmanızı isteyeceğim ama öncelikle tabii bu önemli bir fikir. Sadece Türkiye'de mi yapılıyor, siz mi yapıyorsunuz, başka yapanlar var mı? Siz bir rekabet içinde misiniz? Öncelikle bunu sorayım. Ardından da sistemin biraz nasıl çalıştığını bize anlatır mısınız? Yani bir birey nasıl bu sistemden yararlanabiliyor?
Türkiye'de 2016 yılından beri biz faaliyet gösteriyoruz. Ürünlerimiz ticarileşti. Biz gerçek insan kullanıyoruz. Yani yapay zekada çeviri yapan avatar değil, gerçek insan. Globalde Brezilya'da ve Avrupa Birliği'ne ait birkaç ülkede, Almanya ağırlıklı olarak avatarlı işaret dili çeviri sistemleri mevcut. Tabii avatarlı işaret dili çevirilerde mimik ve dudaklarda okumada problem yaşadığı için işitme engeller çok anlaşılmıyorlar. Biraz daha avatara karşılar. Onun için gerçek insanlı çeviri sistemini şu anda otomatik olarak biz gerçekleştiriyoruz.
Bu çok önemli bir gelişme. Yani bir ilk olmanız, bir önder olmanız bu konuda. Hakikaten önce olmanız çok önemli. Türkiye açısından da çok önemli bence.
Tabii hem yapay zekayı böyle bir alanda kullanmak hani bizi heyecanlandırıyor. Hem de genelde teknoloji dışarıdan ülkemize geliyor. Biz bu sefer tam tersini gerçekleştirerek bu çözümleri aslında globale taşımak istiyoruz. Ürünümüz nasıl çalışıyor ondan biraz bahsedeyim.
Lütfen.
Web işaret dili eklentisi, video işaret dili eklentisi şeklinde birkaç tane ürünümüz var. Web işaret dili eklentisine örnek vermek gerekirse genelde kamu ve özel sektörde işitme engellilere hizmet sunan kurumlar web sayfalarına bir eklenti olarak ekliyorlar. Ve işitme engelli web sayfasına girdiğinde ikona tıklayarak aktifleştiriyor. Burada farklı avatar ya da gerçek çevirmen seçenekleri mevcut. Cümleler tıklanabilir hale geliyor. Tıklanan cümle anlık olarak işaret diline dönüştürülüyor. Tabii işaret dili görsel bir dil. Bu noktada bu görselliği, bu akıcılığı ve otomatik çeviriyi arka tarafta yapay zeka sistemimizde sağlanmış oluyor. Şimdi devam ettiğimiz bir TÜBİTAK projemiz var. Yani şu anki ticaretleşmiş olan ürünlerimiz metinleri işaretine dönüştürüyor. İşitme engellerinin yapmış olduğu hareketleri algılayıp metne dönüştürme kısmında da Ar-Ge'lerimiz sürüyor. Bunu da tamamlar isek karşılıklı işitme engelliyle bir araya geldiğimiz zaman çift taraflı iletişimde sağlamış oluyor.
Yani burada hani video görüntülerini de işaretlerine çevirme anlamında değil mi algılamayız bunu?
Tabii. Orada da şöyle çalışıyor. Normalde belki televizyondan ana haber bültenlerinde görmüşsünüzdür. Artık evet. Zorunlu hale geldi. Hı hı. Gerçek çevirmenler onu gerçekleştiriyor. Biz de ise kaynak YouTube. YouTube'daki bir videonuzu işaretini çevirmek istiyorsunuz. Bizim sistemimize girip bunu otomatikmen yapay zeka desteğiyle gerçekleştirebilirsiniz. Yani sağ alt köşede bir gerçek çevirmen aslında ama hani bizim yapay zekamız. Teknolojide bir şekilde o videoyu işaret dili eklentisiyle erişilebilir hale getirebilir.
Evet, şimdi tabii bunun için bu yaptığınız çalışmalar kolay çalışmalar değil. Bir ekip çalışması, siz CEO'su olarak engelsiz çevirinin bunları organize edip daha ileri taşıma hedefleriniz var. Biraz bunlardan bahseder misiniz?
Tabii 10 kişilik bir ekibimiz var. Burada bir tane koda yani annesi babası işitme engelli ama kendisi konuşup duyabilen, doğuştan işaretiyle öğrenen bu alanda uzman arkadaşlarımız var. Ve global içinde ilk seçtiğimiz alan Amerikan işaret dili oldu. Bunun için altyapı çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Şu anda veri tabanımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Yıl sonuna doğru ilk ürünümüzü çıkartıp bunu globale sunmak istiyoruz. Ama Avrupa Birliği'nde de bu problem. Yani katıldığımız toplantılarda erişilebilirlik konusunda aynı şekilde Avrupa Birliği ülkeleri de aynı sorunu yaşıyorlar. Hatta bunlarla alakalı regülasyonlar için hazırlık yapıyorlar. Tabii her ülkenin işaret dili farklı olduğu için pazar araştırması yapıp yasal zorunluluğu olan ülkelere de bu yıl sonuna doğru girişleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Evet. Şimdi anladığım kadarıyla aslında siz çok da hani maddiyatı düşünmeden bunu biraz ön plana çıkartmışsınız. Çünkü hani bakıldığında tüm herkese uygun bir şey de yapabilirdiniz ama siz özellikle işitme engellilerin hayatlarını daha kolaylaştıracak, özellikle teknolojiye daha rahat ulaşabilecekleri ürünler üzerinde çalışıyorsunuz. Bunun amacı nedir? Yani bu başlangıç noktanız neydi buna başlarken? Hani çok kar amaçlı değil, daha çok biraz burada toplum faydası görüyorum ben.
Tabii aslında yapay zeka deyince ilk uygulandığı alan maalesef finans oluyor. Daha sonra sağlık geliyor. Biz yapay zekayı dijital erişilebilirlik için kullanıyoruz. Çıkış noktası da aslında benim doktora tezim. Doktora tezimi de bu alanda çalıştık. Bizim işitme engelli bir arkadaşımız vardı üniversitede çalışan. Sürekli iletişimde problem yaşıyorduk. Çalıştığımız alan da yapay zeka olunca hani bu problemi giderebilir miyiz noktasında tez çalışması çıktı. Tabii TÜBİTAK'ın desteğiyle beraber de bu tez çalışmamızı ticarileştirdik. Her ne kadar sosyal bir girişim gözükse dahi biz fırsat eşitliğinin kurumlarının sunmasını düşünüyoruz. Yani eğer müşterileri var ise tüm bireyler için bu fırsat eşitliğini sağlamaları gerekiyor. Çalışma mantığımızda B2B direkt kurumlara bu ürünümüzü hizmet olarak sunuyoruz.
Evet, asıl amacınız kurumlar tabii, kurumların bu geçişi sağlaması. Türkiye'de zaten bir dijital dönüşüm sürecinde bu noktada o dijital dönüşüme de önemli bir katkı sağlayacak galiba ama siz bunu aynı zamanda tüm dünyaya da ulaştırabilecek noktada çalışmalarını da devam ettiriyorsunuz. Biz şu anda yurt dışında bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz var. Yaklaşık 200 ülkeden dinleyicimize ulaşıyoruz. Onlara özellikle bu çalışmalar konusunda geri dönüşleri alabiliyor musunuz? Onlara göre tekrar programlama çalışmaları yapabiliyor musunuz? Biraz da bundan bahsedelim.
Yani tabii ülkemizde sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışıyoruz. Yani yapmış olduğumuz çalışmaların doğruluğu ve iyileştirme çalışmalarını geri dönüş almamız gerekiyor. Bunu da hem Anadolu Üniversitesi'nin içerisinde Entegre Yüksekokulu var. Orada da yine işitme engelli öğrencilerimiz var. Evet. Ama şey tarafında tabii biraz daha globale açılmak için orada bir sivil toplum kuruluşuyla çalışmamız gerekiyor. Bunun için de ilk etapta hani Avrupa Birliği ülkelerini ön planda çıkarttık ve Hollanda'da ilk çalışmamızı yürütmüş olacağız. Orada Amsterdam Üniversitesi'nin içerisindeki bir teknoparktaki bir topluluğa üyeliğimizi gerçekleştirdik. Tabii her ülkenin işaretliliği farklı olduğu için ülkelere giriş yaparken yine orada bir sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yaparak çalışmalarımızı yürütmeyi planlıyoruz.
Evet. Peki bir teknokentte çalışmanın avantajları nelerdir?
Buyurun sözünüzü kesin.
Yok, bir teknokentte çalışmanın avantajı nelerdir? Yani özellikle Eskişehir Teknopark'ta yürütüyorsunuz çalışmalarınızı. Bunun avantajları var mı sizin için?
Tabii. Aynı zamanda Osman Gazi Üniversitesi Matematik Bilgisayar Bölümünde görevliyim ben. Yani kampüsün içerisinde teknoparkın bulunması, yine yetiştirdiğimiz öğrencilerin nitelikli bir hale getirip teknopark bünyesinde işbaşı yaptırabilmemiz. Bir de eğer ürünü Ar-Ge'den çıkartıp ticarileştirme noktasına geldiğimiz zaman muafiyetlerin çok büyük avantajları oluyor Teknopark'ta. Tabii burada COSGAP destekleri, TÜBİTAK destekleri, Avrupa Birliği desteklerinde hakem ve izleyicilerin geldiğinde Ar-Ge boyutunun olduğu için Teknopark firmalara bakışları biraz daha olumlu oluyor açıkçası.
Evet, şeyi merak ediyorum Sayın Çelik. Acaba teknoparklar gerçekten insanın hani iletişim noktasında ufkunu açan yerler mi size göre?
Kesinlikle katılıyorum. Yani normal bir dışarıda bir firma kursanız bir network, bir ekosistemin içerisinde dahil olmuyorsunuz. Hı-hı. Ama teknoparkta yer aldığınız zaman her zaman ihtiyacınız olabiliyor. Yani yemekte, arada ya da bir ihtiyacınız olduğu zaman sizin uzmanlığınızda olmayan ama başka bir firmalarla işbirlikleri yapabiliyorsunuz. Yani öyle bir ekosistemin içerisine girdiğiniz için kesinlikle faydalı olduğunu düşünüyorum.
Evet. Özellikle tabii bütün mülk girişimcilerle bağlantılar noktasında da teknoparklar yardımcı oluyor bildiğim kadarıyla. Bu noktada size teknoparkın avantajı oldu mu?
Yani bizim teknopark yöneticimiz ATAP Sanayi Odası'nın bünyesinin içerisinde.
Evet.
Yatırımcı görüşmeleri ya da B2B network etkinlikleri konusunda bizlere faydası oluyor. Hatta önümüzdeki perşembe günü bir yine networking etkinliği olacak Teknopark bünyesinde. Tabii hani bunlar İstanbul'da, Ankara'da daha sık oluyordur ama hani Eskişehir ve Anadolu şehirlerinde de bunlar yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Bilişim deyince biraz akla hemen İstanbul'daki, Ankara'daki teknoparklar geliyor ama artık bu tarafa doğru bir kayış da var. Yani hem nitelikli eleman bulma hem maliyetlerin biraz daha az olması noktasında teknoloji geliştirme bölgelerinde bayağı bir talep var.
Evet. Sayın Çelik, son olarak kısa bir yanıt rica edeceğim. Yapay zekadan korkmalı mıyız size göre?
Yapay zeka bizim asistanlarımız, yardımcılarımız. Onu doğru bir şekilde kullanmalıyız.
Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Hedeflerinizde başarılar diliyorum size. Engelsiz çeviri konusunda bu markanın da inşallah gelişmesini diliyorum. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun. Doçent Doktor Özer Çelik, Eskişehir Teknopark Engelsiz Çeviri CEO'su bizimleydi. Hem bu programı tanıttık hem de başarılarını ve gelecek hedeflerini konuştuk. Engelsiz Çeviri'nin ve programımızın da sonuna geldik. Sizlere veda etme zamanımız geldi. Murat Baran'la birlikte hazırladık. Ben Hakan Tuzcu programı sundum. Teknik yönetmenimiz Tolga Kökten'di. Haftaya salı 13 ana haber bülteni sonrası yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Tekno Vadi.